Ayrım 5. Yeşil Gece. Reşat Nuri Güntekin. Sayfa 80. 7. Belediye meclisi bir hafta sonra Necip'in projesini kabul ediyordu. Fakat inşaat başlayacağı zaman birincisinden çok daha zorlu bir mesele çıktı. Efkaf'ın marife verdiği arsanın bir köşesinde eski bir medrese vardı. Bu medrese çok haraptı. Barınılacak halde değildi. Rutubet, güneşsizlik ve pislik sebebiyle içindeki softalar hastalıktan kırılıyordu. Bundan başka bu bina yeni açılmaya başlayan Hükümet Caddesi'nin ortasına kadar ilerliyordu. Bu iki sebepten medresenin yıkılmasına ve talebenin başka yerlere dağıtılmasına 5-6 ay evvel karar verilmişti. Fakat bir sabah yıkıcılar omuzlarında kazma kürekleriyle medresenin önünde görününce içeride bir isyandır kopuverdi. Softalar mektep yol gibi bahanelerle böyle mübarek bir tarihi binanın yıkılmasına razı olamayacaklarını, hükümetin isterse binayı başlarına yıkabileceğini, yerlerinden kıpırdamamaya, enkaz altında gömülüp gitmeye ahdettiklerini söylüyorlar, korkunç seslerle ezanlar okuyorlar, tekbir alıyorlardı. Vakayı duyan işini gücünü bırakıp koşuyordu. Medresenin önü yarım saat içinde mahşer yerine dönmüştü. Softalar yine azgın ve coşkun, tabur tabur dolaşıyorlar, ihtiyar kadınlar, çocuklar heybetten ağlaşıyorlardı. Ortada nereden çıktığı belli olmayan bir şaiya dolaşmaya başladı. Güya medresede himmeti hazır, nazır olsun, evliyadan büyük bir zat yatıyormuş. Softalar bir zamandan beri sabahlara kadar derinden derine tekbir ve ilahi sesleri işitiyorlar, karanlık taşlarda yeşil nurların parlayıp söndüğünü görüyorlarmış. Veliyullah bir haftadan beri her gece Örfi dedenin rüyasına giriyor, "Kemiklerimi napak ayaklara çiğnetmeyin, kasabayı başınıza yıkar, yuvalarını tarumar ederim," diye bar bar bağırıyormuş. Hem himmeti hazır nazıl olsun, sade Örfi dedeye değil, daha başka kimselere de görünüyormuş. Bir gece evvel yine bir ziyafette bulunan belediye reisi Salim Paşa, mide dolgunluğuyla gördüğü karışık, sıkıntılı rüyayı düşünüyor. Bu arada bir de uzun sakallı, yeşil sarıklı bir hayalet fark eder gibi olduğunu hatırlayarak ürküyordu. Mutasarrıf Müfit Bey arabayla medreseye geldi. Softalara uzun boylu nasihatler etti. Gittikleri medreselerde fevkalade rahat edeceklerine dair teminat verdi. Fakat onlar bir türlü lakırdı anlamıyorlar. "Hükümete karşı boynumuz kıldan ince. Medreseyi yıktırın. Biz buradan çıkmayız. Enkaz altında parçalanıp şehit olmak, huzur-u ilahiye alnımızın kanıyla çıkmak isteriz," diye direniyorlardı. Mutasarrıfı fırka katibi Mesul'ü takip etti. Cabir Bey yine kürk yakalı avcı elbisesini giyinmiş, çizmelerini çekmiş, eline kamçısını almıştı. Biraz evvel jandarma kumandanından kendisine refakat etmesini rica etmişti. Fakat Ubeyd Bey, "Beni mazur görünüz. Maneviyatımın kuvvetli olduğu malumunuzdur. İcap ederse bir başıma bir tabura meydan okumakta tereddüt etmem. Ancak evliya kuvvetinden korkarım. Bahusus hükümete ihsanla mevzu bahis değil. Adamcağızlar medresenin yıkılmasına mümanaat etmiyorlar. Enkazı başımıza indirin. Biz şehit olmak isteriz demek bir suç mudur?" diye reddetmişti. Fakat bu defa Cabir Bey'in kafası iyiden iyiye kızmıştı. Kamçısını sallayarak medreseye ilerledi. Kapı önünde durarak hem içerideki talebeye hem de dışarıdaki softalara gür sesiyle şiddetli bir nutuk verdi. "Balkanların, Müslümanların burunlarını, kulaklarını, bacaklarını nasıl kestiklerini, saçı bitmedik sabi sübyanları ana rahminden kılıçla çıkarıp şişe dizdiklerini bilmiyorlar mıydı? Bu eski kafa ne vakte kadar devam edecekti? Vaktiyle Yeniçerileri topa tutan hükümet bugün de icap ederse bu binayı topla yıkmaya kadirdir." Cabir Bey softalara karşı şiddetli bir harekette bulunmak için kuduruyor, kamçısını havada şakırdatarak meydan okuyordu. Ah, bir taneciyi cevap vermeye, meydan okumaya cesaret etseydi. Fakat bütün başlar kurnaz bir huşu ve hürmetle eğiliyor, en ön saflarda ihtiyar kadınlarla ihtiyar hocaların ağladığı görülüyordu. Cabir Bey tekrar hükümete gitti. Mutasarrıf Müfit Bey ile uzun uzun görüştü. Mutasarrıf jandarma kumandanını çağırdı, lakayt bir tavırla köşede gazete okumaya başlayan Cabir Bey'in önünde Ubeyd Bey'de yalvarmaya benzer bir emir verdi. Jandarma kumandanı, "Hükümet ve fırkaya mebruriyetim malumi devletleridir. Kasabanın üstüne kartal gibi kanat germişim. Memleket asayişi için nasıl canla başla çalıştığımdan şüphe buyurmazsınız. Ancak demin beyefendiye arz ettim. Bu bir maneviyat meselesidir. Emir buyurursanız bir miktar jandarma gönderirim. Bu mazuratıma rağmen bizzat mahalle vakaya gitmemi de ısrarla emrederseniz lütfen istifamı kabul buyurursunuz." Müfit Bey iki arada kalmış, fena halde ezilip sıkılmaya başlamıştı. Bir yandan imdat gelmesine imkan yoktu. Belediye reisi hastalığını söyleyerek arabasına binip savuşmuştu. Müderris Zühtü Efendi ise hiç görünürlerde yoktu. Mutasarrıf odasında ellerini ovuşturarak dolaşıyor, ara sıra ne yapsak acaba demek ister gibi Cabir Bey'in yüzüne bakıyordu. Katibi Mesul'ün çehresi kapalı, gözleri sönüktü. Biraz evvel okur gibi yaptığı eski gazeteyi parmakları arasında yavaş yavaş yırtıyor, acayip şekiller çıkarıyordu. Mutasarrıf gözleriyle sorduğu suali bir kere de ağzıyla tekrar edince Cabir Bey hafif bir istihfafla omuz silkti. "Biraderim, sizsiniz burada hükümeti meşrutatımızın mümessili. Dört yobazla başa çıkamazsanız olur mu? Hükmü kuvvet elinizdedir. Verilen karar neyse icra etmeniz lazım." Müfit Bey'in dudakları kuruyor, dizleri kesiliyordu. Sarıova mutasarrıflığı bulunmaz bir memuriyetti. Baştaki kuvvetler birbirleriyle anlaştıkça işler gayet tıkırında gidiyor, hocaların hastalara nefes etmesi kabilinden onun da birkaç kağıt imza edivermesi devlet arabasını yürütmeye kafi geliyordu. Fakat onlar arasında anlaşmazlık çıkınca iş değişiyordu. O vakit her biri mutasarrıfı kendi tarafına çekmek, günde 12 saat uyku ile mütemadiyen kazandığı kilolardan birkaçını kaybettiriyordu. Etrafındakilerin herhangi bir meselede anlaştıklarını görünce onun düşünüp üzülmesine, tatlı canını sıkıntıya sokmasına hacet kalmazdı. Madem ki bunun böyle olmasında herkes ittifak ediyordu, şu halde bu mutlaka böyleydi. Fakat reyler dağılmaya, şahıslar birbirleriyle çarpışmaya başladı mı, mutasarrıf içinde lüzumsuz bir karar vermek mecburiyeti. Bu pek nadiren ihtiyaç gösteren bir aleti muhafazasından çıkarmak, kurup işletmek nevinden bir zahmetti. Sonra böyle ihtilaflarda çok kere haklı bulduğu tarafla değil, kuvvetli gördüğü tarafla yürümek icap ederdi. Bu mecburiyet karşısında onun memur vicdanı ve insanlık gururu uzaktan uzağa ses vermeye, adamcağızı beyhude bir ıstırapla iğnelemeye başlardı. Onun için memlekette kimse ittifak ve itilaf kıymetini mutasarrıf Mühit Bey kadar takdir edemezdi. Kasabanın nüfuzlu şahsiyetleri resmi yahut hususi bir mecliste aralarında biraz sertçe konuşmaya başladıkları gibi Müfit Bey telaşlanır, dargınlıkları barıştırmak için çırpınır dururdu. Bu sebepten mutasarrıfa fadıl, kamil, temiz ahlaklı, melek haset derlerdi. Mutasarrıf katibi mesulden yüz bulamayınca polis müdürü ihtiyar Hacı Reşit Efendi'ye bir polis müfrezesiyle kendisini takip etmesini emretti. Ve tekrar arabasına binerek vaka mahalline geldi. Medresenin önü yine eskisi gibi kalabalık olduğu halde heyecan epeyce yatışmıştı. Yorgunluktan yerlere, duvar diplerine, kapı eşiklerine çömelen ahalinin arasında sucular, şerbetçiler, yemişçiler geziniyordu. Meydana bakan evlerin pencereleri kasabanın dört bir tarafından koşup gelmiş kadın misafirlerle donanmıştı. Kadın seyirciler karşısında büsbütün şevke gelen softalar kol kola sokakta dolaşıyor, bazı evlerin önünde durup göz ucuyla pencerelere bakarak bağıra bağıra münakaşa ediyorlardı. Mutasarrıfın arabasını görünce sokakta bir kıyamettir koptu. İkinci perde açılıyordu. Yemişçiler alışverişe fasıla vererek tablolarını ne olur ne olmaz siper köşelere çekiyorlar. Analar sokakta ayak altında çiğnenmesinden korktukları çocuklarını haykıra haykıra pencerelerden çağırıyorlardı. Heybetli mutasarrıfın elleri, ayakları karıncalanıyor, senelerden beri mesane itabı çeken ihtiyar polis müdürü, mutasarrıfın emrini alır almaz hemen tulumba başına koşup tazelediği abdestini kaçırmamak için elleriyle kasıklarını sıkıyordu. Bir veliyullah türbesine kazma vurmak isteyenlerle beraber hareket etmek, Hacı Reşit Efendi gibi bütün ömrünü taat ve ibadetle geçirmiş müttakı, musalli bir adama düşer miydi? Düşemezdi ama ne yapsın ki emir kuluydu. Onu sokağa atarlarsa evdeki çoluk çocuğunun haline köpekler gülerdi. O da Ubeyd Bey gibi Kadiri Şeyhinin damadı olsaydı yapacağını bilirdi ya. İhtiyar adam mutasarrıfın yanında mütemadiyen mırıl mırıl evrat okuyor, Veliyullah'ın mübarek kemiklerini çiğnetmemek için şerbeti şehadeti içmeye ant ve peyman eden medreselilere karşı hakikaten silah çekmek mukadderse bu anda ruhunu kaybetmesini Allah'tan niyaz ediyordu. Müfit Bey bu medresede kaldı, sonra kapının önündeki kalabalığı yararak arabaya doğru gelmeye başladı. Adamcağızın çehresi fena halde bozulmuştu. Polis müdürü ağzını açmadan mutasarrıf neticeyi anladı. Sakin ve çekingen tabiatına rağmen Müfit Bey de artık kızmıştı. Ne olursa olsun bu rezalete bir nihayet vermek lazımdı. Kazma kürekleriyle yıkıcılara derhal işe başlamalarını, poliste de medreseyi kordon altına almasını ve ameliyi işten mene cüret edecek kimselerin tevkif edilmesini emretti. Softalar bu emri haber alır almaz medreselerin kapılarını kapatmış, bir mezardan gelir gibi korkunç seslerle içeride tekbir almaya başlamışlardı. Sokakta gürültü kesilmişti. Yalnız kalabalığın içinde hafif bir dalgalanma hissedilir, hıçkırığa daha benzer sesler duyuluyordu. Yıkıcıların en önünde iri boylu, yeşil mintanlı bir sakallı vardı. Bu adam her nedense işe başlamak, ilk kazmayı vuran kendisi olmak için telaş ediyordu. Koşar bir suretle medresenin pencerelerinden birisine doğru ilerledi, kazmasını kaldırdı. Fakat indireceği vakit dik bir sesle "Aman Allah!" diye bağırdı ve düşüp bayıldı. Yıkıcılar kazmalarını küreklerini fırlatıyorlar, bağırarak, tövbe istiğfar ederek etrafa kaçışıyorlardı. Yerde baygın yatan, ara sıra "Aman Allah!" diye bağıran sakallı amelenin yanına kimse yaklaşamıyordu. Mutasarrıf bu adamın bir eczaneye gönderilmesini emretti ve artık yapılacak bir iş kalmadığı için geri döndü. Bir dakika sonra meydanlığı dolduran ahali, penceredeki kadınlar gözleri dehşetten büyümüş, tüyleri diken diken olmuş, vakayı birbirlerine anlatıyorlardı. 5-10 kuruş hatırı için bir Veliyullah türbesini yıkmayı göze alan bu adam, tam kazmasını indireceği vakit karşısında nurani yüzlü, yeşil sarıklı Pir-i Fani'yi görmüş, bir elinde yeşil bayrak, bir elinde kocaman asa tutan bu ihtiyar ameleye beddua etmiş, sopasını başına indirerek bayıltmış. Amele daha ayılmamıştı. Kendisini kaldırıp götürmeye çalışan polislere vücudunun olanca ağırlığıyla abanıyor, gözleri kapalı, saç sakal birbirine karışmış, boğuk ve korkunç sesler çıkarıyordu. Şahin Efendi vakayı belediye reisinin yeni mektep için gönderdiği bir taş yığınının üstünden seyrediyordu. Yanında Deli Necip'le Rasim vardı. Bir softa iki köylüye tafsilat veriyor, onlar gözlerini açarak ara sıra hayretle başını sallayarak dinliyorlardı. Şahin Efendi dayanamadı. "Birader Efendi, Pir-i Fani'nin sopasıyla bayılan amile daha ayılamadı. Acaba bu malumatı ne vakit verdi?" diye sordu. Softa ona yalnız aksi aksi bakmakla iktifa etti. Sonra arkasını dönüp uzaklaştı. Deli Necip, "Nasıl? Softa oyununu beğendin mi Doğan Bey? Avrupalı artistler komedyanın böylesini tertip edip oynayabilirler mi? Eminim ki bu komedyanın muharrir ve müteribbi Eyüp Efendi'dir." Şahin Efendi her zaman her şeyi hoş gören nikbin mizacına rağmen dalgın ve meyus sükut ediyordu. Arkadaşını sadece başını sallamak suretiyle tasdik etti. Rasim derin derin içini çekiyor. "Bunlarla başa çıkmaya imkan yok. Korkum şu ki memleket daha birkaç yüz sene bu yobazların elinden kurtulamayacak," diye mırıldanıyordu. Şahin Efendi arkadaşını bu kadar ümitsiz görünce canlandı. "Akideni bozma Rasim," dedi. "Şuraya kuracağımız mektepte sade şu benim biraz evvel sorduğum suali, baygın adamdan bu kadar tafsilat ne vakit, nasıl alındı, nasıl yayıldı sualini soracak kadar mülahazalı bir nesil yetiştirsek yine kârdayız." Artık görülecek bir şey kalmadığı için çarşı caddesine doğru akmaya başlayan kalabalığa onlar da karıştılar. Mühendis Necip etraftan işitilmek tehlikesine rağmen yüksek sesle deli deli gülüp söylüyordu. "Vallahi billahi Avrupa'ya gitsek komedyanın bundan eğlenceliğini seyredemezdik. Heriflerdeki kurnazlığa bak. Ortada zorbalık, serkeşlik, kavga, dövüş yok. Evvela hükümete suzişli bir niyaz. İplemiyor musun? Pekala gel yık. Elini kolunu tutan yok ya. İçeriden topla, mitralyözle de müdafaa etmiyoruz. Ancak içeride bir dede var ki bir elinde yeşil bayrağı, öbür elinde sopası duvarın arkasında bekliyor. Medreseye kazma kaldırdın mı sopa tak diye kafana iniyor. Bu komedyadan sonra milyon versen memlekette bu iş için tek amele bulabilir misin? Bir zaman sonra dede sade medreseyi değil bütün sokağı bekleyecek. Bir de hocaları beğenmeyiz. Herifler bir tabur bekçinin göremeyeceği vazifeyi 3-5 mum birkaç bez parçasına mukabil koca bir dedeye sürdürüyorlar. Ben zaten onların neticeyi bu kadar sükunla beklemelerinden korkmuştum. Demek ki sakallı ameliyi ya birkaç parayla ya da başka bir şeyle kandırdılar. O da bu bayılma oyununu oynadı. Dikkat ettiniz mi? Polisler onu kucaklarında götürürlerken bir aralık birinin ayağı kaydı. Ayının kafası bu sefer dedenin sopası altında değil kaldırımın taşında patlayacaktı. Baygın oyununu oynayıp dururken zıp diye ayaküstü kaldırıma bir atladı ki. Şahin Efendi yeni mektepten ümidini kesmeye başlıyordu. Artık bu medreseyi yıkmaya imkan kalmadı. Yeni mektep ümidine şimdilik veda etmeli. Değil mi ki bu medresenin artık henüz ismi bilinmeyen meçhul bir veli gibi bir muhafızı var? Kimse artık ona erişemeyecek. Yarın öbür gün ona bir isim takılır, belki küçük bir türbe yapılır, bir yeşil kandil asılır. Deli Necip'in aklına bir şey gelmişti. Sokağın ortasında kahkahadan kırılıyor, iki kat olarak kasıklarını tutuyordu. Vah zavallı Doğan Beyciğim, sen memleketindeki yeşil kandilleri söndüreceğim diye böbürlenirken senin mektebine, senin burnunun ucuna bir yeni yeşil kandil ilave edecekler ha. Aman talih. Sonra Şahin Efendi'nin üşüyen bir adam vaziyetinde daralmaya, kamburlaşmaya başlayan sırtına bir yumruk atarak ilave etti. Sıkılma Doğan Bey, dedi. Softaların oyununa biz de bir oyunla mukabele edeceğiz. 15 güne kalmadan sana arsanı tertemiz teslim edeceğim. Şimdi bir şey sorma. Hele bir kere planımı tertip edeyim. Dede hikayesi, geceleri mezarlık civarından geçen yalnız yolcuların karşısında evvela mini mini bir cüce şeklinde çıkan, sonra büyüye büyüye servilerin boyunu aşan gulyabaniler gibi inanılmaz bir süratle büyüyor, korkunç bir masal haline giriyordu. Hamal kılıklı bir adam iki genç Kur'an neferini anlatıyordu. Geçenlerde bir gece sırtımda bir sandıkla medresenin önünden geçiyordum. Çok karanlıktı. Bastığım yeri göremiyordum. Birdenbire ayağım bir taşa çarptı. Yüzüstü yuvarlanıyordum. Sırtımdaki sandığın altında yamyazsı olacaktım. Birdenbire beyaz sakallı bir adam beni kolları arasına aldı. Yalanım varsa güneşe kör bakayım. Neferlerle hamal uzaklaştıktan sonra Deli Necip gülmeye başladı. Kalabalığı göstererek, ''Ne koyun gibi ahali ya Rabbim. Bugünkü mesele hakikatte Hafız Eyüp Efendi ile senin aranda geçmiş bir çarpışmadır. Onlar pir aşkına size yardakçılık ettiler. Toplandılar, bağırdılar. Hatta icap etse yine pir aşkına birbirlerini boğazlayabilirlerdi. Feci şu ki daima böyle oldu. Öldük fakat neye öldüğümüzü bir türlü anlayamadık. Gayret Doğan Bey, ümidimiz ancak senin yeni mektebe kaldı. 8. Hükümet Caddesi Mahut Medresenin önüne gelip dayanmıştı. Binanın muhafazasını sopalı evliyalarına terk eden softaların artık kimseden pervaları yoktu. Meydan açıklarında bayılıp aman Allah diye danalar gibi böğürmeye razı olanlar kazmalarını alıp teşrif edebilirlerdi. Mollalar fitilli mintanlarının göğüsleri kabarmış, elleri şalvarlarının cebinde medreseye girip çıkıyorlar, gönül ferahıyla yolun yapılmasını seyrediyorlardı. Belediye meclisi Efkar-ı Umumiye'nin bu heyecanı karşısında medreseyi yıkmaktan vazgeçmeye karar vermişti. Caddenin o kısmı biraz daralıvermekte kıyamet kopmazdı ya. Bakadan bir hafta sonra bir gün belediye mühendisi Deli Necip yolların tesviyesine bizzat nezaret etmeye gelmişti. Hezarfen ve içi titiz bir adamdı. Elinden dülgercilik, duvarcılık, sıvacılık, nakkaşlık her şey gelirdi. Amelinin istediği gibi çalışmadığını görürse derhal damlara, iskelelere tırmanır, ellerinden aletlerini alarak ateş gibi çalışmaya, onlara bilmediklerini öğretmeye başlardı. O gün arkasına bir amele gömleği giyerek belediyenin yeni silindirine binmiş, yolun tesviyesine uğraşıyordu. Tam öğle ezanı okunurken bir kaza oldu. Belediye mühendisi yanlış bir manevra neticesinde silindiri bütün dehşetli ağırlığıyla medresenin payandalarla ayakta duran çürük duvarına bindirmişti. Bina korkunç bir gürültüyle sarsıldı. Duvarın bir tarafı çöktü, camlar patladı, parçalanan damdan kiremitler dökülmeye başladı. Bereket versin ki talebenin büyük bir kısmı öğle namazını eda için camiye gitmişlerdi. İçeride bulunan 3-5 softa korkunç seslerle Allah Allah diye bağırıyorlar, binayı saran kesif toz, toprak bulutu içinde cübbelerinin eteklerini yaralı kanatlar gibi çırpınarak kaçışıyorlardı. Gürültüyü duyanlar yine etraftan koşup geldiler. Bu arada yanında 5-6 genç polis neferiyle bir komiser peyda oldu. Müsaademe esnasında çenesini bir demir parçasına çarpıp yaralayan Deli Necip, kanlı mendilini komisere sallayarak bağırdı. Tehlike var, bina yıkılmak üzeredir, ahaliyi yaklaştırmayınız. Polisler kasaturalarını çekerek derhal bir kordon yaptılar. Telaşla camiden koşup gelen birkaç softa aman eşyalarımız, kitaplarımız diye bu kordonu yarmak istiyorlardı. Fakat polisler onları göğüslerinden iterek geri püskürttüler. Belediye mühendisi alelacele bir rapor yazdı. Bir kaza neticesinde bina esaslı surette sarsılmış, kısmen yıkılmıştı. Hali üzerine bırakılırsa büsbütün yıkılmak tehlikesi vardı. Bu yüzden maazallah nüfusça da zayiat olabilirdi. Binaenaleyh derhal yıktırmak lazımdı. Bu rapor üzerine hemen işe başlandı. Akşam olmadan medresenin camları, kapıları indirilmiş bulunuyordu. Şahin Efendi o gece Deli Necip'e mektepte bir helva ziyafeti verdi. Belediye mühendisi ağzının kolaylıkla açılıp kapanmasına mani olan yarasına rağmen hem kepçe büyüklüğünde bir tahta kaşıkla helvayı atıştırıyordu, hem de mütemadiyen gülüp söylüyordu. Sopalı dede bu gece açıkta kaldı. Yağmur yağarsa vay haline biçarenin. Ben toz toprak arasında fark edemedim. Ama sakın benim çeneme de vuran o olmasın. Her neyse ucuz kurtulduk. Nasıl, benim politikamı beğendin mi Doğan Bey? Yahu aferin bize. Üç kişi bu meselede bütün kasabaya kafa tuttuk. Hele Eyüp Hoca öyle bir baştan kara etti ki, yaşayalım biz yahu. Şahin Efendi, Kazım Efendi'nin hizmetini de inkar etmeyelim. Bu işte çok yardımı dokundu, dedi. Deli Necip gülümseyerek onu tasdik etti. Bu adamı bir yarım müttefik addedebiliriz. Bizimle anlaşacak bir seviyede değil. Her hususta ona açılamayız ama ara sıra işimize yarar. Komiser Kazım Efendi, Şahin Efendi'nin talebelerinden birinin babasıydı. Namık ismindeki bu çocuk ateş gibi bir şeydi. Uyanık bir zekası vardı. Her şeyi anlatmak ister, içindeki yaşamak zevki taze bir kaynak gibi sebepsiz sevinçler, kahkahalar, yaramazlıklarla durmadan akıp taşardı. Eski hoca dayakla, tehditle, korku ile çocuktaki zeka ve merakı söndüremediği, miskin itaate, alık ezberciliğe alıştıramadığı için mütemadiyen şikayet etmişti. Kazım Efendi ancak okuyup yazacak kadar tahsil görmüş bir halk adamıydı. Eski muallimin bu çocuk adam olmaz diye verdiği hükme inanmış, oğluna uzun zaman adeta zulmetmişti. Şahin Efendi Sarıova'da işe başladıktan sonra bu komiser bir gün çocuğunu ağlata ağlata mektebe getirmiş. Bu çapkın hastalık bahanesiyle mektepten kaçıyor. Evde haylazlık ediyor. Benden sana izin hoca efendi. Döv, kemiklerini kır. Ya ölsün ya adam olsun demişti. Çocuğun yüzü kıpkırmızı, gözleri çakmak çakmaktı. Hele sesinin kısıklığı Şahin Efendi'nin dikkatini celbetmişti. Çocuğun nabzını tutarak, efendi birader, bu çocuk hakikaten hasta, demişti. Komiser çehresini çatarak, hastalık filan değil, çapkına köteyi attım da ondan, diye inat ediyordu. Şahin Efendi, bu komiseri evvela haşin, hissiz ve anlayışsız bir adam zannetmişti. Fakat biraz konuşunca fikrini değiştirmeye başladı. Hele onun hasta da olsa tahsilden kalmasına razı olamam. Ben kadın değilim. Evladım sağ olsun da cahil olsun, fena olsun diyemem, demesi ona garip geldi. Cer hocalığı zamanından kalma açık ve kandırıcı lisanıyla komisere anlattı ki hasta bir çocuk birkaç gün evde istirahat etmekle hiçbir şey kaybetmez. Bir hastanın bir senede göremeyeceği bir işi sıhhati yerinde bir insan bir haftada görür. Komiser Kazım Efendi o gün Şahin Efendi'ye mağlup olmadı. Fakat yeni hocanın sözleri onda anlaşılmaz bir muhammet ve emniyet uyandırdı. İyi bir tesirle mektepten çıktı. Sonradan daha iyi anlaşmaya fırsat buldular. Komiser sık sık mektebe uğruyordu. Şahin Efendi ona çocuğunu iyi tanıyamadığını, onunla iftihar etmesi lazım geldiğini anlatıyordu. Çocuğun kendi elinde az zaman içinde nasıl ilerlemeye başladığını misallerle izah etti. Adamcağız bir zamanlar eski hocaya kanarak çocuğuna ettiği zulüm için adeta utanmaya, vicdan azabı duymaya başladı. Şahin Efendi Sarıova'daki vazifesinin hududunu zaten geniş tutmaya karar vermişti. Onun fikrince iftidai hocası sadece çocuklarla değil, onların babaları, anaları olan daha büyük çocuklarla da uğraşmalıydı. Az bir zaman içinde bu Kazım Efendi'nin temiz ve zeki bir adam olduğunu anlamıştı. Kusuru yalnız ulema denen adamlara fazla inanmasından, onların her söylediklerini hakikat diye kabul etmiş olmasından ibaretti. Fakat bunun zeka ve ahlakında pek esaslı bir tahribat yapmamıştı. Nitekim makbul ve dürüst bir insan ağzından işittiği birkaç doğru söz, başındaki hafif duman tabakasını çabucak dağıtıvermişti. Gün geçtikçe mevzuları yenileşiyordu. Çocuğun terbiyesinden başka şeylerden, memleket ve millet meselelerinden de bahse başlıyorlardı. Şahin Efendi, hocalar hakkında bazı düşüncelerini ve görüşlerini söyledikçe komiser adeta neşeleniyor, ellerini birbirine vurarak bir mektep çocuğu saflığıyla ''Birader, billahi ben de bunları seziyordum ama senin gibi derleyip toparlayamıyordum, açık açık söyleyemiyordum.'' diyordu. Bu komiser Kazım Efendi, Şahin Efendi'nin bazı kanaatlerini daha ziyade kuvvetlendirmiş, ümitlerini arttırmıştı. Kendi kendine diyordu ki ''Yüreğimizin acısı bizi bazen haksız ve bedbin yapıyor. Softalığın milleti baştan başa çürüttüğünü söylüyoruz. Fakat hastalık sandığımız kadar derin ve geniş değil. Softalar okuryazar takımını ve kendi ordularını aldıkları bir kısım çocuklarımızı berbat ettiler. Fakat işi, gücü, çoluğu, çocuğu, hasılı kendi dünya gayretiyle meşgul asıl halk üzerinde derin tesirleri olmadı. Asırların yaptığı bir zihniyeti yıkmak ve yenisini yapmak için yine asırlar lazım diyenlere pek hak vermemeli. Milletin asıl büyük bir kısmı bu Komiser Kazım Efendi'ye benziyor. Onları yataklarında sayıklatıp terleten kabuslarından uyandırmak için müşfik bir elle hafifçe silkeleyip sarsmak kâfidir. Gün ışığı, dünya ışığı göz bebeklerine değdiği gibi gönülleri, beyinleri de çabucak aydınlanıyor. Bu memleketin halkı hiçbir zaman görünüşe aldanarak zannettiğimiz gibi tam mutaassıp, tam hurafe ve İsrailiyat hastası olmadı. Softanın pençesinden kendini hiçbir zaman kurtaramamakla beraber softaya karşı daima emniyetsizlik ve nefret gösterdi. Güya türbe kandilleri sönerse gönüller asırlarca karanlık kalırmış. Teslim ederim, türbe kandilleri sönerse karanlık basar. Fakat zannettikleri gibi asırlarca değil, o gecenin sabahına kadar. Sabah güneşiyle beraber gözler, gönüller yeniden aydınlanır. Eski vehimler, korkular, hastalık gecelerinin rüyaları gibi bir bulanık hatıradan ibaret kalır. İşte hayatında softalarla pek az alışverişi olmuş bir halk ve toprak adamı olan Kazım Efendi. İşte hatta ben, Kazım Efendi öyle bir adam ki birçok yalanlar arasında hakikati görecek olursa derhal tanıyor. Nerede gördüğünü hatırlamadığı bir eski aşina gibi hemen elini uzatıyor. Demek ki istidatlı bir milletin çocuklarına doğruyu buldurmak için onları mutlaka yüksek ilim ve muhakeme yollarından geçirmek şart değil. İyi bir rehber, basit fakat müsbet bir iptidai tahsiliyle de onu hak ve hakikati görecek bir hale getirebilir, zamanının adamı yapar. Sonra bu Kazım Efendi de hurafe ve İsrailiyat meyli de pek derinlere işlememiş. Onun salim kafası fazla telaş göstermedi. En mühim noktalarda benimle hemfikir çıktı. Halbuki ben bu neticeye ne dayanılmaz isyanlar, buhranlardan sonra varmıştım. Hayal ve hurafeden müsbet fikre geçmek için birer birer asılması elzem sandığım merhalelerden ne vakit atlayıp geçmişti. Bu muammayı ancak şöyle hallediyorum ki bu adamın kafası ezelde böyle yapılmış. Sonra hurafe bir hastalık gibi dışarıdan gelip yerleşmiş. Evet, hatta ben ömrümün en güzel yıllarını bir karanlık ve rutubetli medrese hücresinde çürütmüş eski softa bile böyle değil miyim? Benim bile edebiyat rüyamın asıl sebebi dünya muhabbeti, dünyadaki kısa hayata kanıp doyamayışım olduğu meydana çıkmadı mı? Namı'yı sorup aramak bahanesiyle sık sık mektebe gelen Kazım Efendi, yeni mektepte çok alakadar olmuş, softaların son isyanına fena halde canı sıkılmıştı. Bu işte Hafız Eyüp'ün parmağı olduğunu o da gayet iyi hissediyordu. Şahin Efendi ona belediye mühendisinin tasavvurunu açtığı zaman pek memnun olmuş. Ben de işte canla başla çalışırım demişti. Zaten bugünlerde yeni kaydedilmiş efradın talimiyle uğraşıyordum. Dediğiniz saatte 5-10 genç polisle beraber güya tesadüfen orada bulunuyorum. Medreseyi çabucak sararız. Softaların göz açmalarına meydan vermeden yok ediveririz. Bu yüzden başıma bir bela gelse de aldırış etmem. Elimizden fazla bir iş gelmez ki. Çorbada maydanoz kabilinden yeni mektebe bizim de bir ufak hizmetimiz dokunsun. Deli Necip, keşke bu gece şu yeni müttefiki de helva ziyafetine çağırsaydık, dedi. Fakat çabucak bu fikrinden döndü. Aman aman, isabet oldu. Belki dikkati celbederdi. Yahu biz şöyle böyle bir ihtilal teşkilatı, bir ihtilal hareketi yaptık. Polisimiz, muallimimiz, fen adamımız hepsi tamam. Allah vere bir şey sezinlemeseler. 5. ayrımın sonu. Sayfa 95.